Ayrım 54.
Kitapçığı kaleme alan kişiler sunak üzerindeki pirinç levhayı kaldırdıklarında büyük ustanın en küçük bir bozulmaya bile uğramamış, canlı gibi duran bedeniyle de karşılaşmışlardı. Elinde İncil'le birlikte parşömen bir kitap tutuyordu Rosenkreutz. I başlığını taşıyan bu yapıtın içindeki bilgiler Avrupa'nın eğitimli insanlarına ulaştırılmalıydı. Ama hiç kuşkusuz kitapçıktaki en dikkat çekici nokta yukarıda anlattığımız satırlara gizlenmiş iddialı mesaj üzerinde düğümlenmekteydi. Christian Rosenkreutz, mezar odasındaki Latince ifadeler ve müritlerinin tavırlarıyla yalnızca bir Mesih kimliğine bürünmekle kalmıyor, tanrılaştırılıyordu da. Bu fazlasıyla iddialı sunuş biçiminin yanı sıra gülhaç biraderlerinin hiçbir yerde görülmemesi, onları kimsenin tanımaması gizem faktörünü arttırıp 17. yüzyılda Mesih beklentisi içinde olanları fantastik düşlere sürüklüyordu. Bir yıl kadar sonra Fama'da söz verildiği gibi ikinci bir kitapçık daha belirdi. Kardeşliğin açıklamaları, Confessio Fraternitis başlığını taşıyan ve 10 sayfayı geçmeyen bu broşürde kamuya açık yerlere bilinmeyen kişiler tarafından bırakılmıştı ve içeriği 3 aşağı 5 yukarı bir öncekiyle aynıydı. Ancak bu kez o fazlasıyla kendinden emin, bütün dünyaya tepeden bakan üslup daha da sertleşmişe benziyordu. Doğu ve Batı'nın kötüleri, yani açıkça Papa ve Muhammed, İsa Mesih'in ortak düşmanları olarak adlandırılmaktaydı. Kardeşlik herhangi bir dünya hükümeti kurma gibi iddiaya sahip olmadığını ama Roma İmparatorluğu'na elindeki tüm bilginin yanı sıra maddi servetleri de sunmaya hazır olduğunu belirtiyordu. Confessio Fraternitis, sayfa 1. İlk kez bu kitapçıkta Rosenkreutz ile ilgili kronolojik ayrıntılara da yer verilmişti. Buna göre Gül Haç'ın kurucusu 1378 yılında doğmuş ve 106 yaşında ölmüştü, yani 1484'te. Aradan 120 yıl geçtikten sonra mezar odasının bulunduğu söyleniyordu. O halde bu tarihte 1604 olmalıydı. Demek ki ilk kez 1614'te ortaya çıkan Fama Fraternitas adlı kitapçık 10 yıllık bir hazırlığın ardından kaleme alınıp çoğaltılmıştı. Nihayet 1616 yılında diğerlerine göre çok daha uzun sayılabilecek 90 sayfalık ünlü Chemical Wedding, Kimyasal Düğün adlı kitap basılıp dağıtıldı. Christian Rosenkreutz'un ileri yaşlarında kaleme aldığı izlenimini veren bu yapıt, her biri bir günü anlatan 7 bölümden oluşmaktaydı ve üstadın aniden karşısında beliren dişi bir melek tarafından kralın düğününe davet edilmesiyle başlıyordu. Bu öyle bir düğündü ki yalnızca saflığını korumayı bilen ve gerçekten ayrılmayanlar davetliydi. İlerleyen sayfalarda davete katılmak üzere yola çıkan Rosenkreutz'un kalan 6 gün içinde yaşadıkları, alegorilerle yüklü yoğun simgesel bir anlatım içinde sunulmaktaydı. Serüvenin merkezinde ise yanında güller yer alan kırmızı bir haçı amblem olarak seçmiş gizemli bir tarikat yer alıyordu. Antoine Favre, kısa süre içinde Avrupa'da adından sıkça söz ettirmeye başlayan bu kitabın büyük oranda Cermen, yuvarlak masa mitlerinden, özellikle de Wolfram von Essenbach'ın Parzival adlı yapıtından izler taşıdığı, bunun da barok edebiyatının canlandığı Almanya'ya son derece uygun olduğu görüşünde. 17. yüzyıl Almanya'da edebiyatın ve simyasal ya da hermetik ikonografinin altın çağıydı, diyor Favre. Aslına bakılırsa 1600 ile 1618 arasında Paracelsus, Jakob Bohem, Johann Arndt, Valentin Wegel ve Henry Kuntrach'ın yapıtları yayımlanmış ya da yeni basımları yapılmıştı. Gül Haç manifestolarının ve Kimyasal Düğün'ün yazarları ayrıca kendi dönemlerinin spiritüel durumuna da uygun davrandılar. Prenslerin ve kiliselerin dogmatizmine ve Luther Calvin Sezar papalığına saldırdılar. Yeni bir reform ve her şeyi alt üst edecek hayırlı bir restorasyon çağrısı yaparak onun için dua ettiler. Antoine Favre, Access to Western Esotericism, sayfa 166. Kimyasal düğün varlığına ilişkin hiçbir ize rastlanmayan bu garip kardeşlik örgütünün ününü Almanya ötesine de taşıdı. Aynı yıl Fransa'daki entelektüel çevrelerde çoğu kişi büyük bir ilgi ve merakla Gül Haç'tan ve Christian Rosenkreuz'tan söz etmeye başlıyor. Paris'in değişik semtlerinde duvarlara yapıştırılmış Gül Haç imzalı el ilanlarına rastlanıyordu. İlk Gül Haç belgeleri o denli hareket yaratmıştı ki, Descartes bile 1619'da Frankfurt'a yapacağı bir ziyaret öncesinde orada gizli kardeşliğin üyeleriyle buluşma umutları beslemiş, Paris'e döndüğünde de Gül Haç ile yakınlığı bulunduğundan kuşkulanılmıştı. Ne fazla meraklı Descartes ne de Gül Haç kardeşliğine katılma isteğini daha açıkça ifade eden diğerleri başvurularına bir yanıt alabildi. Ama bir hayalet gibi olsa da Gül Haç, muhalif çevreleri ve arayış içinde olanları güçlü sloganlar, simgeler, örgütle ilgili çekici mitler ve masalsı bir gelenekle donattı. Andrew Weeks, Bohem, An Intellectual Biography of the 17th Century Philosopher and Mystic, sayfa 95. Burada söz konusu olan muhalif çevrelerin ana konumuzu oluşturan fraternis gibi radikal bir dönüşümün gerçekleşmesini misyon edinmiş, temel dinsel doktrine ve iktidar sistemine karşı mücadele eden köklü bir geleneği değil, reformu birçok yönden yetersiz bulan doğu gizemciliği ve hermetik düşünceyi Hristiyan doktriniyle buluşturmaya hevesli, temelde kiliseye ideolojik olarak değil, kurumsal işleyiş düzeyinde karşı olan romantik burjuvaziyi tanımladığının altını çizelim. Gül Haç adı altında ortaya çıkan broşürlerde sunulduğu gibi örgütlü ve belli bir geleneğe sahip bir hareket hiçbir zaman söz konusu olmadı. Simyaya, hermetizme, eski ezoterik düşüncelere duygusal bir yakınlık duyan birkaç burjuva aydınının kaleme aldığı kitap ve broşürler, iktidarı temsil ettiği ve feodalite ile yakın olduğu için kiliseye tepki duyan ama İsa Mesih mitinden de vazgeçemeyen, Protestan reformunu daha ileri taşıyarak Batı ile Doğu'yu tek bir evrensel düşünce çerçevesinde birleştirme düşleri kuran kentli gizemcileri harekete geçirmiş ve bu hayaleti yaratmaya yardımcı olmuştu. Kimyasal Evlilik adlı kitabın Johann Valentin Andrea adlı 17. yüzyılda yaşamış Tübingenli bir Alman gizemcisinin kaleminden çıktığı bugün hemen hemen kesin olarak biliniyor. Luther hareketinin içinde yer almış simya meraklısı bir din adamının oğlu olarak dünyaya gelen Andrea, yaygın kanıya göre kitabı henüz 19 yaşındayken 1605 yılında bir tiyatro oyunu olarak kaleme almıştı. Ama uzmanlar 11 yıl sonra sansasyonel biçimde ortaya çıkan kimyasal düğünün bu süre içinde Andrea tarafından birkaç kez yeniden elden geçirildiğine inanıyorlar. Bir başka deyişle efsanevi Christian Rosenkreuz kişiliği hermetik simgeselliğe, simyaya, antik mitlere, kabbalizme ve Celt German şövalye literatürüne meraklı romantik Andrea'nın düş gücü tarafından yaratılmıştı. Francis Amelia Yeats'e göre Rosenkreuz miti yaratıcı düş gücünün bir ürünü, daha henüz başladığı sırada bitiveren bir hareketin ilk meyvesiydi ve Andrea'nın derin dindar dehası tarafından üretilmişti. Francis Amelia Yeats, The Rosicrucian Enlightenment, sayfa 95-96. Gül Haç hareketi gerçekten de kısa bir süre içinde o büyülü etkiyi yitirdi. Aslına bakılırsa böyle bir örgüt gerçekte hiç var olmamış, yalnızca keşke olsa diye düşünen gizemciliğe meraklı bir grup reformist burjuva aydınının hayallerini süslerken kısa bir süre içinde adı yüksek sesle Avrupa'da yinelenmişti. Başta da belirttiğim gibi fraternis geleneği ve ruhuyla doğrudan hiçbir bağlantı içermeyen bir hareketti bu. Ama Gül Haç mitleri ve romantizmine ilgi duyan bazı sanatçı ve aydınlar ilerleyen zaman içinde Mason localarına katılmaya başladıkça Rosenkreuz'a mal edilen simgesellik ve ikonografi yeni oluşmaya başlayan Masonik kültürü de belli ölçüde etkiledi. 4. Masonik değişimler ve fraternis. 1. Ustalar ve çıraklar. Eğer resmi kayıtlara bakarsanız İngiltere'deki Mason örgütlenmesinin tarihi 1717 yılının Haziran ayında Londra'da gerçekleştirilen toplantılar sonucu oluşturulmuş Büyük Loca ile başlar. Bu tarihte kentteki belli başlı dört locanın üyeleri Goose and Gridiron adlı tavernada bir araya gelerek zanaatın The Craft içinde bulunduğu sorunları tartışmışlar ve bir süredir yaşanan gelenek aşınmasını ve örgüt yapısındaki gevşeklik ve ciddiyet kaybını önlemek için bir takım temel kararlar almışlardı. Masonik literatürde örgütün genel yapısından söz ederken eski mesleki birliklere kollegia, lonca gönderme yapılarak simgesel nitelik taşıyan zanaat, the craft sözcüğü kullanılır. Toplantı yalnızca üyelere açık olduğu ve görüşmeler kamuya açıklanmadığı için neler konuşulduğunu yalnızca resmi mason kayıtlarında ve sonraki yılların üstad masonlarının yaptığı konuşma ya da kaleme aldığı bazı makalelerde dışarı yansıtıldığı kadarıyla biliyoruz. Kaynakların belirttiğine göre eski gelenek ve kurallar, old charges, gözden geçirilip anımsanmış, ilkeler ve düşünceler üzerine görüş bildirilmiş, dört locanın katılımıyla bir İngiltere Büyük Locası kurulması ve üyelerin 3 ayda bir düzenlenecek toplantılarda bir araya gelmesi kararlaştırılmış ve ilk büyük üstad Grand Master olarak da Anthony Sayer adlı deneyimli bir üye seçilmişti. Bu toplantı sonrasında kendi içindeki kapalı yapısını sürdürmekle birlikte masonluk fiilen bir gizli örgüt olmaktan çıkıyor ve varlığını kamuoyu önünde doğrulamış oluyordu. Londra'da oluşturulan İngiltere Büyük Locası, uluslararası anlamda da ilk resmi büyük loca kabul edildi. Bu nedenle masonluk tarihiyle ilgili yapılacak her yüzeysel araştırmada 1717 yılını zanaatın düzenli bir örgüt yapısıyla ilk ortaya çıkışı olarak sunan çok sayıda kaynağa rastlamak mümkündür. Ancak her ne kadar mason tarihinde bir tür milat gibi algılansa da söz konusu buluşma elbette örgütün kendisi için bir başlangıç falan değildir. Toplantı ile ilgili notlar arasında aktarılan gelenek aşınması ya da örgütsel gevşeklik gibi eleştirilerin ve tavernada bir araya gelen dört bağımsız locanın varlığı da zanaatın İngiltere'deki geçmişinin çok daha eskilere dayandığını göstermektedir zaten. Bu noktada karşımıza mason literatürünün iki temel kavramı üzerine kurulu bir ayrım çıkar. Operatif ve spekülatif masonluk. Gerçek anlamda duvar ustalığı mesleğini icra edenler, yani eski masonlar için operatif, başka işler yapmakla birlikte mason felsefesini benimsemiş olan ve daha sonraki dönemlerde örgüte katılan biraderler için de spekülatif mason ifadesi kullanılır. Dolayısıyla mesleklerinden dolayı değil, düşünce ve tercihleri nedeniyle örgüt içinde yer almayı seçmiş üyelerin bir araya geldiği spekülatif localar bugün bizim bildiğimiz ve anladığımız mason kavramının taşıyıcısı olarak görülürler ki 1717 Haziran'ında yapılan toplantı bu nitelikteki örgütlenme için bir milat niteliği taşımaktadır. Geriye doğru gittiğimizde kimi kaynaklar İngiltere'de masonik örgütlenmenin başlangıcı olarak 17. yüzyılın ortalarını işaret eder. Yani artık devlet yönetiminde bir parlamentonun söz sahibi olmaya başladığı ve monarşinin ciddi bir sarsıntı yaşadığı devrim sonrası yıllarını. Masonlar elbette bu burjuva ayaklanmasının içinde aktif olarak yer almış ve parlamentonun lideri Oliver Cromwell'in çevresinde toplanmıştır. Büyük çoğunluğu da operatif değil, spekülatiftir. Yani mesleği duvar ustalığı olmayan, bir düşünce ve ideal nedeniyle örgüt içinde yer almayı seçmiş tüccar, bürokrat, asker ya da olumsuz ekonomik koşullar sonucu mülksüzleşmiş eski aristokratlar. İngiliz antika koleksiyoncusu ve politikacı Elias Asmolen'in günlüklerinde 1645 yılında astroloji ve simya gibi gizli bilimlere olan ilgileri sonucu Gül Haç düşüncesini benimsemiş William Lilly, John Pearson, Robert Murray ve Ashmole'un kendisinin de içinde bulunduğu bir grup ezoteri meraklısı İngiliz'in Londra'da bir duvar ustaları derneği kurduğundan söz edilmektedir. Kurt Seligman adı geçen eser sayfa 294. Bazı kaynaklarda mason ritülleri geleneğinin ilk kez Ashmole ve çevresindekiler tarafından 17. yüzyıl ortalarında biçimlendirildiğinden söz edilir. Ancak bu da yeterince inandırıcı değildir. Çünkü tarih içindeki gezinti sürdürüldükçe mason localarının etkin varlığına ilişkin izler ve işaretlerin gitgide daha eskilere doğru uzandığı görülmektedir. Büyük Loca el yazması olarak bilinen ve bugün Londra'daki merkezin arşivinde yer alan bir belge 1583 yılının tarihini taşır. Albert Gallatin Mackay, Hale Heywood, Encyclopedia of Freemasonry, sayfa 419. Halliwell el yazması ya da Regius şiiri olarak bilinen bir başka Masonik belgenin ise yaklaşık 1390 yılına ait olduğu Silas H. Shepherd, Landmarks of Freemasonry, sayfa 158. Ve içindeki alıntıların daha eski kaynaklara gönderme yaptığı bilinmektedir. Kısacası operatif ve spekülatif gibi kafa karıştırıcı yapay sınıflamalar bir yana bırakılırsa Avrupa'daki Masonik örgütlenmenin başlangıcı sanıldığından çok daha eskidir. Ve önceki bölümde de değindiğimiz gibi tapınak şövalyelerinin lideri Jack de Molay'in idamını izleyen yıllara yani aşağı yukarı 1320'lere dek dayanır. Masonluğun resmi tarihi 1640 öncesine ait loca ve örgütlenmelerin büyük çoğunlukla operatif olduğunu ileri sürüyor. Oysa İskoçya'ya sığınan şövalyelerin duvar ustası falan değil, Fransa'yı merkez almış büyük bir finans ağını yöneten ilk burjuvalar olduklarını gayet iyi biliyoruz. Avrupa'nın her yerinde kovuşturmaya uğrayan eski örgütlerinin yerine Britanya'da biçimlendirdikleri yeni oluşumu Masonluk olarak adlandırmalarının yalnızca simgesel bir anlam taşıdığını, kendilerini yeni bir uygarlık modelinin kuruluşunu üstlenmiş yapı ustaları gibi gördüklerini daha önce söylemiştik. Bu anlamda 14. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Masonluk daha ilk andan itibaren sapına kadar spekülatifti. 1717 yılındaki toplantı ve onu izleyen kısa dönem bir resmi kuruluş olmaktan çok örgüt yapısına çeki düzen verip yeni dönemin hedeflerine uygun stratejilerin belirlenmesi amacı taşıyan bir tür reform olarak nitelenebilir ancak. Mason locaları bu yeni adımla birlikte hem örgütsel sorunlardan arındırıldı hem de biraz daha göz önünde olmaya başladı. Bunun dışında Londra buluşmasında üyelik aşamalarıyla ilgili yeni bir düzenleme de yapılmış ve acemi çırak ile zanaat üyesinden oluşan iki dereceli sistem bunlara üstad masonun da eklenmesiyle üç aşamalı olacak biçimde genişletilmişti. Hiram Abif efsanesi. Bugün sıradan loca üyeleri arasında hayli yaygın olan Masonik mitolojinin tam olarak ne zaman ve nerede biçimlendiği, üye inisiyasyon ve derece geçme ritüellerindeki simgesel ayrıntıların ilk kez kimin tarafından formüle edildiği kesin olarak bilinmiyor. Ülkeden ülkeye hatta locadan locaya küçük yerel farklılıklar gösterse de ana hatlarıyla aynı kalan bir gelenek uyarınca zanaatın başlangıcı sembolik olarak günümüzden 3000 yıl öncesine Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nın inşa edildiği günlere dek dayandırılmakta. Örgütün geçmişinde kendini o tapınağın koruyucusu ilan eden eski bir şövalye örgütünün bulunduğu düşünülürse bunu anlamak çok da zor değil. Eski ahite göre Kral Süleyman, Kudüs'teki büyük tapınağı inşa ettirirken dostluk ilişkisi içinde olduğu Tire, Sur, kralı Hiram'dan da yardım ve destek almıştı. Yapım ve iç dekorasyonda kullanılacak çeşitli ham maddelerin yanı sıra bu yardım, hünerli ve çalışkan bir ustayı ve onun emrinde çalışan yetkin ve sadık bir ekibi de içeriyordu. 2. Tarihler 2-13-14. Kral ile aynı adı taşıyan Hiram Usta, eşi ölmüş Tireli bir kadının oğluydu. Yapılardaki bronz işleme ve oyma çalışmalarında da uzmandı. 1. Krallar 7-13-14. Süleyman Tapınağı'nın yapımı ile ilgili eski ahitte verilen bu kısa bilgiler, bilinmeyen bir zamanda, çok büyük bir olasılıkla 14. yüzyıldan itibaren, Masonik literatüre aktarılınca bugün locaların 3. dereceye yani üstad masonluğa geçiş ritüellerinde hala ana unsur olarak kullanılan Hiram Abif efsanesi de doğmuş oluyordu. Hikayenin masonca versiyonuna göre Süleyman Tapınağı'nın yapımında çalışmak üzere adamlarıyla birlikte Kudüs'e gelen Hiram Usta, masonluk tarihinin ilk büyük ustasıydı. Bu zanaatin büyük sırrını yalnızca o biliyor ve bunu ekibindekilerle bile paylaşmıyordu. Tapınağın dekorasyonunda ona eşlik eden 15 meraklı adam günler boyunca bir yolunu bulup Hiram'dan sırrı öğrenmek için planlar kurdu ama hiçbiri harekete geçmeye cesaret edemedi ta ki son geceye kadar. İnşaat bitmek üzereyken içlerinden 3 tanesi ne pahasına olursa olsun bu sırrı öğrenme hırsına yenik düşerek Hiram'ı gece vakti tapınakta yalnızken yakalayacaktı. Efsanenin kimi versiyonlarına göre adları Jubelo, Jubela ve Jubelum olan bu üç hırslı adam bütün kapıları tutup ustanın dışarı çıkmasını önledikten sonra onu ölümle tehdit edip zorla konuşturmak yoluyla sırrı öğrenmeyi planlamıştı. Ancak Hiram Abif bu bilgiye kendisiyle birlikte dünyada yalnızca üç kişinin sahip olduğunu, diğer iki sırdaşına danışmadan kimseye bir şey söyleyemeyeceğini ama zamanı gelince çıraklarının içinde bu sırra sahip olmayı hak edenlerle bildiklerini yavaş yavaş paylaşacağını anlatmayı denedi saldırganlara. Bütün ısrar ve tehditlere karşın masonik sırrı vermektense ölmeye yeğleyecek, istediklerini alamayınca öfkeden cinayet işleyen çıraklarsa büyük bir korkuya kapılıp cesetle birlikte gizlice şehir dışına kaçacaklardı. Ertesi gün Hiram'ın diğer işçileri ustalarının kaybolduğunu görünce endişe içinde Kral Süleyman'ın huzuruna çıkıp bildikleri her şeyi anlattılar. Masonik sırrı elde etmek için günler ve geceler boyu birlikte plan yapmışlar ancak son anda korkarak bundan vazgeçmişlerdi. Yalnızca Jubelo, Jibela ve Jubelum planı uygulamakta sonuna dek kararlı ve ısrarcı davranmışlardı ki Hiram usta ile birlikte onlar da kaybolmuştu ortadan. Tapınak inşaatındaki baş ustasının yaşamından endişe eden kral, güvendiği 15 zanaatçıyı görevlendirerek hem Hiram Abif'in hem de ortadan kayboldukları için zanlı durumunda olan 3 adamın derhal bulunmasını istedi. 15 zanaatçı birader ne yapmaları konusunda kendi aralarında bir süre tartıştıktan sonra 5'er kişilik 3 locaya ayrılıp tapınağın 3 farklı kapısından yola çıkarak arama çalışmalarına başladı. Günler süren sonuçsuz çabalardan sonra birinci grup hiçbir şey bulamadan geri dönmek zorunda kaldı. İkinci gruptakiler dinlenmek için mola verdikleri bir sırada rastlantı sonucu hemen yakınlarında yeni kazılıp üzeri örtülmüş bir çukurla karşılaştılar. Hep birlikte kazdıklarında özensizce açılmış bu çukurdan Hiram Abif'in cesedi çıktı. Biraderler ustalarının hala taze ve bozulmamış görünen bedenini beyaz örtülerle sarıp Kudüs'e getirirken, üçüncü gruptakiler de korku ve pişmanlık içinde bir mağarada saklanmakta olan üç katili bulup yakalayacaklardı. Kral Süleyman çok değer verdiği ustasının ölümünden dolayı büyük üzüntü duydu ve onun hak ettiği gibi bir törenle tapınağın içinde hazırlanan özel bir mezara gömülmesini istedi. Cenaze törenine katılan 15 birader masumiyetlerinin ve saflıklarının simgesi olarak beyaz cübbeler giymişlerdi. Yakalanıp Kudüs'e getirilen 3 katil ise ölüm cezasına çarptırılıp idam edildi.